Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 60 Saul, korkunç bir yanlış yapıyor. Bu bölüm Saul, Gilgal'deki toplantıdan sonra Amonluları alt etmek için topladığı orduyu dağıttı. Ancak orada ciddi bir hata yaptı. Saul'un ordusu son savaştan zaferli çıkınca ümit ve cesaretle dolmuştu. Bu zaferin hemen ardından İsrail'in diğer düşmanlarının üzerine de gidilseydi, ulusun özgürlüğü için büyük bir adım atılmış olacaktı. Bu arada Filistinliler de etkindiler. İsrail'deki bazı dağ kalelerini ellerinde tutuyorlardı. Yavaş yavaş ülkenin merkezine yaklaşmaya başlamışlardı. Filistinliler, İsraillilerin demircilik sanatını öğrenmesine engel olmuşlardı. Savaş silahları yapmalarını istemiyorlardı. Bu nedenle İbraniler, bu işleri yaptırmak için Filistin garnizonuna girip çıkmak zorunda kalıyorlardı. Uzun süre Filistinliler tarafından zorlanan İsrailliler silahçılıkta gerilemişlerdi. Yay ve okçuluğu biliyorlardı. Ancak Saul ve oğlu Yonatan dışında mızrak ya da kılıca sahip olan kimse yoktu. Saul'un yönetiminin ikinci yılına kadar Filistinlileri bastırmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı. İlk darbeyi Yonatan indirdi ve Filistinlilerin Giva kentindeki garnizonlarını alt etti. Çileden çıkan Filistinliler İsrail'e hızlı bir saldırı düzenledi. Saul, borazan çaldırarak savaş ilan etti. Ürdün'ün ötesindeki oymaklar da dahil olmak üzere bütün erkekleri Gilgal'de toplanmaya çağırdı. Filistinliler Mikmas'ta büyük bir ordu hazırladılar. 30 bin savaş arabası, 6 bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Saul ve Gilgal'deki ordusu, yüzleşecekleri büyük kuvvetleri düşününce dehşete düştüler. Birçokları o kadar korktu ki meydana çıkamadılar. Bazıları mağaralara ve yöredeki kayalıklara saklandılar. Zaman yaklaştıkça kaçanlar çoğaldı, kaçmayanlar da korkuyla doldular. Saul, kral olarak mesedildiği zaman Samuel'den kesin buyruklar almıştı. Şimdi benden önce Gilgal'e git, yakmalık sunuları sunmak ve esenlik kurbanlarını kesmek için ben de yanına geleceğim. Ancak ben yanına gelip ne yapacağını bildirene dek 7 gün beklemen gerekecek. 1. Samuel 10, ayet 8 Koşullar cesaret kırıyor. Saul, halkın cesaretini kırmadan onlara güven aşılamaya çalışarak her gün bekledi. Peygamberin belirttiği zaman son bulmadan önce Saul'un cesareti çevresindeki koşullarla kırılmaya başladı. Halkı Samuel'in yapacağı hizmete hazırlamak yerine inançsızlığa kapıldı. Kurban sunarak Tanrı'ya yönelmek en ciddi etkinlikti. Tanrı halkın bunu fırsat bilerek yüreklerini araştırmalarını ve günahlarından tövbe etmelerini öngörmüştü. Böylece kurbanları kabul edilecek ve düşmanla karşılaştıklarında Tanrı'nın bereketi onlara yardımcı olacaktı. Ancak Saul bekleyemedi. Halk da Tanrı'ya güvenmek yerine kralın kendilerini yönetmesini beklediler. Rab buna rağmen onları gözetti ve bırakmadı. İnsana güvenmenin yanlışlığını onlara göstermiş ve yardım için kendisine bakmalarını öğretmişti. Nihayet Saul'un sınandığı zaman geldi. Tanrı'nın buyruğuna uyarak sabırla bekleyecek miydi? Sıkıntıya göğüs gererek halk önderi olarak kendisini kanıtlayacak mıydı? Yoksa üstelendiği kutsal sorumluluğa layık olmadığını göstererek sarsılıp sendeleyecek miydi? Kral bütün kralların asıl yöneticisine kulak verecek miydi? Yüreksiz askerlerini sınırsız gücün ve kurtuluşun kaynağına güvenmeye yöneltecek miydi? Saul sabırsızlıkla Samuel'in gelişini bekledi. Ordunun sıkıntısını ve askerlerin dağılmasını peygamberin yokluğuna bağladı. Belirlenen zaman gelmiş ama Tanrı adamı hala ortaya çıkmamıştı. Tanrı Samuel'i geciktirmişti. Orduyu sakinleştirmek için bir şeyler yapma ihtiyacı duyan Saul, onları toplayıp kurban keserek Tanrı'nın yardımını dilemeye karar verdi. Oysa Tanrı yalnızca kendisinin belirlediği kişilerin kurban sunacağını buyurmuştu. Saul bu buyruğu çiğnedi. Yakmalık ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu. Saul'un cüreti. Saul'un cüreti. Saul, yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı. Samuel, Saul'un kendisine verilen buyrukları çiğnediğini hemen anladı. Saul, Tanrı'nın yardımını sağlayacak koşullara uysaydı, Rab İsrail'e büyük bir zafer kazandıracaktı. Ancak Saul kendisinden o kadar emindi ki Samuel'in kendisini takdir edeceğini sanıyordu. Saul, Samuel'in ''Ne yaptın? sorusuna mazeretlerle cevap verdi. Halk yanımdan dağılıyordu diye karşılık verdi. Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistiler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce şimdi Filistiler Gilgal'de üzerime yürüyecek. Oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim diye düşündüm. Bu nedenle yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum. Samuel, akılsızca davrandın dedi. Tanrın Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın. Yoksa Rab İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi isteklerine uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın. Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyamin oğullarının Giva kentine gitti. Ya İsrail Tanrı'nın halkı olmaktan uzaklaşacak ya da kral ve ulus Tanrı'nın gücüyle yönetilecekti. İsrail de Tanrı'nın üstün yetkisini tanımadan hareket eden hiçbir krala yer yoktu. Saul'un hatası onun halkın önünde Tanrı'nın temsilcisi olamayacağını gözler önüne serdi. Bu gidişle İsrail'i yoldan çıkaracaktı. Tanrı'nın isteğine değil, kendi isteğine dayanarak hüküm sürecekti. Saul başarısız olduğu için Tanrı'nın tasarısını bir başkası yerine getirmeliydi. İsrail'in yönetimi göklerin isteğine uygun önderlik edecek bir kişiye emanet edilmeliydi. Saul'un üzücü başarısızlığının nedeni. Saul, Tanrı'nın hoşnutsuz ettiği halde yüreğini tövbeyle alçaltmadı. Tanrı'nın sandığı Hofni ve Pinehas tarafından ordugaha getirildiği zaman İsrail'in nasıl yenik düştüğünü biliyordu. Buna rağmen kutsal sandığı ve ona bakan kahini getirtmeye karar verdi. Böylece dağılan ordusunu toplayıp Filistinlilerle savaşa gireceğini umuyordu. Hem Samuel'den de kurtulmuş olacak, peygamberin rahatsız edici eleştirilerini ve azarlarını artık duymak zorunda kalmayacaktı. Saul'un anlayışını aydınlatmak ve yüreğini yumuşatmak için kendisine kutsal ruh verilmişti. Bu yüzden sapkınlığı daha da büyüktü. Erken yaşta boyun eğmek için eğitilmeyen isyancı ruhu, Tanrı'nın yetkisine baş kaldırmak için fırsat kolluyordu. İnsanlar, Tanrı'nın kendilerine bağışladığı güçleri yıllarca çarpıttıktan sonra bunları canları istediği zaman birdenbire doğru amaçla işletemezler. Saul'un halkı gayrete getirme çabası boşa çıktı. Ordusu 600 kişiye düşünce Kudüs'ün kuzeyindeki derin boğazda kurulmuş olan Giva Kalesi'ne çekildi. Boğazın kuzeyindeki Mikmas'ta Filistin ordusu konaklamıştı. Ordunun kolları ülkeyi yağmalamak için farklı yönlerde dağılmıştı. Kralın oğlu Yonatan onurlandırılıyor. Tanrı Saul'u azarlamak, halka alçak gönüllülük ve iman dersi vermek için bir krizin çıkmasına izin verdi. Saul'un kurban sunma cüreti göstererek işlediği günahtan ötürü Rab ona Filistinlileri alt etme onurunu tattırmayacaktı. Rab'den korkan oğlu Yonatan seçilmişti. Bu genç, Tanrı'nın yönlendirişiyle silah taşıyıcısına düşman ordugahına saldıracaklarını söyledi. Belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta, gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur. İman ve dua adamı olan silah taşıyıcısı bu düşünceyi onayladı. Herhangi bir engelle karşılaşmamak için ordugahtan çıktılar. Atalarının Tanrısına dua ederek nasıl ilerlemeleri gerektiğini sordular. İki orduyu ayıran boğazdan geçtiler. Sessiz ve sakin bir şekilde kayalıkların arasında ilerlemeye başladılar. Kaleye yaklaştıkları sırada düşmanları onları fark etti. Bakın! İbraniler gizlendikleri çukurlardan çıkmaya başlıyor. Sonra Yonatan'la silahını taşıyan gence, ''Buraya, yanımıza gelin, size bir şey söyleyeceğiz.'' diye seslendiler. İki İsrailliyi oradan çıkmaya cüret ettikleri için cezalandırmayı düşünüyorlardı. Oysa Yakup ve silah taşıyıcısı için askerlerin bu çağrısı Rabbin onayının işaretiydi. İki savaşçı kendilerine zor ve gizli bir yol seçtiler. Düşmanın geçilemez diye niteliği ve ciddiyetle korumadığı bir aralıktan geçtiler. Böylece düşman ordugahına girdiler. Şaşıran ve korkan gözcüleri hiçbir direnişle karşılaşmadan öldürdüler. Göğün melekleri Yonatan'ı ve silah taşıyıcısını korudular. Onların yanında savaştılar. Filistinliler yenik düştü. Sanki atlı arabalardan oluşan dev bir ordu yaklaşıyormuş gibi yer sarsıldı. Yonatan, Tanrı'nın kendilerine yardım ettiğini fark etti. Filistinliler bile İsrail'in kurtuluşu için Tanrı'nın etkin olduğunu anladılar. Herkesi büyük bir korku sardı. Paniğe kapılan Filistinliler birbirlerini kılıçtan geçirmeye başladılar. Savaşın gürültüsü sonunda İsrail'in ordugahına ulaştı. Kralın gözcüleri Filistinliler arasında büyük bir kargaşa olduğunu ve sayılarının azaldığını bildirdi. Filistinlilerin geri püskürtüldüğünü gören Saul, ordusunu saldırıya hazırladı. Düşmanın saflarına katılan İsrailliler onlara karşı döndüler. Gizli kayalıklardan çok sayıda kişi çıktı. Filistinliler kaçarken Saul'un ordusu kaçakların çoğunu yakaladılar. Saul yine akılsızlık ediyor. Bu üstünlükten sonuna kadar faydalanmaya kararlı olan kral, askerlerinin bütün gün yemek yemesini yasakladı. Ben, düşmanlarımdan öc alıncaya kadar akşama dek kim yemek yerse lanetli olsun. Zafer zaten Saul'un bilgisi ya da yardımı olmadan kazanılmıştı. Ama Saul, yenik düşen orduyu tümüyle yıkarak bundan kendisi için pay çıkarmayı ummuştu. Halka yemek yemeyi yasaklaması, kralın kendini yüceltme arzusu uğruna halkın gereksinimlerine karşı kayıtsız kaldığını göstermektedir. Rab düşmanlarından öc alıncaya kadar demesi gerekirken, ben düşmanlarımdan öc alıncaya kadar demiştir. Ordu bütün gün savaştığı için açlıktan bitkin düştüler. Yasağın süresi dolar dolmaz etlere saldırıp kanlı kanlı yemeye kalkıştılar. Böylece Rabbin kan yemekle ilgili buyruğunu çiğnediler. Kralın buyruğunu duymamış olan Yonatan, ağaçların arasından geçerken biraz bal yedi. Saul yemek yasağının ölümle cezalandırılacağını söylemişti. Yonatan bilerek günah işlememişti. Üstelik Tanrı onun aracılığıyla İsrail'e zafer kazandırmıştı. Buna rağmen Saul, oğlunun öldürülmesi gerektiğini duyurdu. Yonatan, "Eğer seni öldürtmezsem Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın," dedi. Yonatan'ın canı kurtuluyor. Saul, kazanılan zaferden kendine onur payı çıkaramamıştı. Ama en azından andını yerine getirerek bunu yapabilirdi. Halk cezanın infazını engelledi. Kralın öfkesini uyandırmayı göze alarak şöyle dediler. "İsrail'i bu büyük zafere ulaştıran Yonatan'ı mı öldürteceksin?" dedi. "Asla. Yaşayan Rabbin adıyla deriz ki saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir. Çünkü bugün o ne yaptıysa Tanrı'nın yardımıyla yapmıştır." Böylece halk Yonatan'ı öldürülmekten kurtardı. Yonatan'ın kurtuluşu, kralın gereksiz atılganlığının yanlışlığını göz önüne seriyordu. Saul okuduğu lanetlerin kendi üzerine döneceğini anladı. Evine dönerken canı sıkılmış ve morali bozulmuştu. Kendi günahlarına en hızlı mazeret bulanlar, başkalarını mahkum etmede en sert davrananlardır. Birçoklan. Saul gibi Rabbin yanlarında olmadığını anladıklarında sorunun kaynağının nadiren kendileri olduğunu fark ederler. Kendilerinden daha iyi olan başka kişileri zalimce yargılarlar. Kendilerini yüceltmeyi amaçlayanlar sık sık gerçek karakterlerini onaya çıkaran sınavlardan geçirilirler. Saul'e de aynısı olmuştur. Kraliyet saygınlığı onun için adalet, merhamet ve iyilik gibi erdemlerden daha üstündü. Halkın düştüğü hata işte bu kadar büyüktü. Tanrı'yı sayan, dualan, bereketle indiren peygamberi kendilerine lanet okuyan bir kralla degiştirdiler. İsrail'in erkekleri müdahale etmeseydi, kurtancıları Yonatan kralın buyruğuyla idam edilecekti. Halk ondan sonra Saul'u kim bilir hangi korkular ve kuruntularla izlemiştir. Onu tahta kendilerinin oturttuğu düşüncesiyle kim bilir nasıl acı çekmişlerdir.